son günlerde oldukça ses getiren bir gazeteci İsmail Saymaz telefon attığımızda. Türkiye'de oldukça geç bir saat. Bu saatte kadar bizi beklediği için öncelikle kendisine teşekkür ederim ve merhaba diyelim. İsmail Bey merhaba.
Merhaba, size iyi sabahlar, bana iyi geceler.
İsmail Bey, sizi daha fazla bekletmeden ilk soruma geçmek istiyorum. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli bir görüşme yaptı ve dün de Başbakan Yıldırım ortak bir komisyon kuracaklarını anayasa çalışmaları için belirtti. Neler oluyor sizce? MHP hükümetle anlaşıyor mu anayasa için ya da başkanlık için? Bu tip yorumlar var çünkü.
15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasında gözle görülür bir yakınlaşma vardı. 15 Temmuz sonrası Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli en az iktidar kadar bu hadiseye tepki gösterdi ve tutum aldı. Ve ondan bu yana geçen süreçte iki parti arasında gözle görülür bir yakınlaşma söz konusu oldu. Bu aynı zamanda darbe teşebbüsünden önce MHP'deki iç krizin de burada etkili olduğu üzerinde yorumlar yapılıyor. Zira Meral Akşener, yani Devlet Bahçeli karşısında aday olarak ortaya çıkan Meral Akşener, cemaatle bağlı olmakla itham ediliyordu. Devlet Bahçeli 15 Temmuz sonrası elini gitgide arttırdı, daha da güçlendirdi ve MHP'deki değişiklik ihtimali ortadan kalkmış oldu. 15 Temmuz sonrası bu yakınlaşma meydanlarda da zuhur etti ve bugüne kadar yansıdı. Devlet Bahçeli şimdi Türkiye'nin önünde başkanlık meselesinin bir kriz halinde olduğunu, bunu en azından meclisten geçirip referandumda halkın oyuna sunarak bir karara bağlamanın gerekli olduğunu iddia ediyor. Fakat daha ilk aşamada Milliyetçi Hareket Partisi'nden 5 milletvekili mecliste de hayır dedikleri belirterek karşı bir tutum aldı. Ki bu vekiller zaten Devlet Bahçeli'ye 15 Temmuz öncesinde de itiraz eden vekillerdi. Referanduma gittiklerinde Devlet Bahçeli hayır diyeceklerini, esasen parlamenter demokrasiye sıcak baktıklarını, başkanlık sistemine karşı çıktığını belirtiyor. Ama bu gerek meclis oylamasında gerekse eğer gidilirse referandumda MHP açısından bir krize dönüşebilir. Zira MHP tabanı bir kısmı Adalet ve Kalkınma Partisi tercihleri yönünde, bir diğer kısmı ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin göstereceği tutum yönünde hareket edebilir. Ve MHP blok bir tutum gösteremeyebilir. Her ne kadar Devlet Bahçeli biz referanduma gidersek hayır diyeceğiz dese de bu yakınlaşmanın kendisi MHP'de, MHP tabanında bir Recep Tayyip Erdoğan sempatisi de yarattı. Bunu görmek gerekir. Recep Tayyip Erdoğan'ı ayrı, partisini ayrı gören ve Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı sempati besleyen bir tabanda oluştu. Dolayısıyla her ne kadar AKP tabanında MHP liderine karşı bir sempati büyüse de, MHP'yi ikinci parti olarak görme eğilimi görülse de, bu doğrudan MHP'ye oy olarak dönecek mi çok emin değilim. Kimi anketler MHP'nin oyunu arttırdığını gösteriyor, ancak bu oy akışı yine AKP tabanı içerisinden olabilecek bir oy akışı şeklinde görülüyor. Dolayısıyla MHP'nin bu tutumu bir sonraki aşamada kendi açısından bir krize dönüşebilir. Öte yandan Türkiye açısından şöyle bir krize de davetiye çıkarabilir. Bir ucunda Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP'nin bulunduğu, bir zamanların Milliyetçi Cephe Koalisyonu'nu andıran bir sağ blok. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi ve zaten giderek eş başkanların ve milletvekili tutuklanmasıyla neredeyse fiilen parlamento dışında kalacak olan HDP, iki ayrı çizgi olarak Türkiye'deki ana akım hattı belirleyebilirler. Bu da Türkiye'de yerleşik kriz dinamiklerini büyütebilir. Etnik, politik ya da mezhepsel fayatlarını tetikleyebilir. Bu bakımdan iki uçlu siyasal blok gelecekte istenmeyen bir politik kırılmaya ulaşabilir.
Şimdi HDP'nin çağrıları var biliyorsunuz Ayhan Bilge'nin. İttifak çağrısının ötesine geçelim diyor. Aslında bir anlamda CHP'ye daha ileri gidelim demek anlamına da geliyor bu. Sizce olabilir mi böyle bir şey? Sanki Kılıçdaroğlu birazcık mesafeli duruyor gibi, değil mi?
Ben bunu mümkün görmüyorum. Zira Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP arasındaki makasın en çok kapandığı dönem 7 Haziran öncesi ve sonrasıydı. Ama görmek gerekir ki bu dönemde PKK şiddet eylemlerine başvurmamıştı ve çözüm sürecinin kendisi devam etmekteydi. HDP de esasen zaten bir çözüm süreci partisiydi. Nitekim Temmuz 2015'ten sonra çatışma yeni baştan alevlendiğinde PKK silaha başvurduğunda HDP'nin işlevsiz kaldığı ortaya çıktı. Ve burada başat rol PKK'nın eline geçti. PKK sürecin başat unsuru olduğunu iddia etti. HDP'yi pasifize etti. Hali hazırda çatışma iklimi sürerken, PKK elinde silah tutmayı sürdürürken CHP ile arasında bir yakınlaşmanın olmasını beklemek hayalcilik gibi görünüyor bana. Zira CHP 12 milyon oy alıyorsa, bu 12 milyonun önemli bir yüzdesi, %90'ı zaten aslında böylesi bir koalisyon ihtimaline bile bu şartlar devam ettiği sürece hayır diyecektir. CHP kendi tabanını ve gerçekliğini reddederek böyle bir yakınlaşmaya evet diyemez diye düşünüyorum.
Peki İsmail Bey, Halkların Demokratik Partisi liderlerinin başına gelen şey sizce CHP'de de söz konusu olabilir mi? Bu da dile getiriliyor çünkü sırada CHP var diyen yazarlar var. Siz ne düşünüyorsunuz?
CHP'liler böyle bir tedirginliği yaşıyorlar. Zira dokunulmazlığın kaldırılmasından sonra bazı CHP'li milletvekilleri açısından bu risk söz konusuydu. Bilhassa özellikle cemaatle bağlantılı yayın organlarının kapatılması sürecinde birer milletvekili olarak bu süreci takip eden kimi vekilleri, Mahmut Tanal ya da örneğin Eren Erdem ya da Can Dündar'a yayınladığı haberin dokümanlarını temin ettiği iddia edilen, böyle değil ama iddia edilen Enis Berboğlu'nun ismi çokça dolaşıma girdi. Eğer bir soruşturma konusu olursa CHP'de öncelikli olarak bu iç ismin hedef olabileceği yönünde kimi iddialar söz konusu. Dolayısıyla bu iddialar da CHP iç kamuoyunu etkiliyor. Bunu söylemek gerekir. Ben ama CHP içerisinde böyle bir hamlenin olabileceğini düşünmüyorum. Zira aynı anda CHP kanadından, hatta MHP kanadından da FETÖ operasyonlarının neden siyasi iktidara ya da iktidar partisine sıçramadığı yönünde eleştiriler var. Dolayısıyla bu eleştiriler hala hazırda ortadayken FETÖ yapılanması devlete sızmış ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bunun sorumluları, buna ilişkin bir yargılamanın konusu haline gelmezken birdenbire HDP'den sonra çubuğu CHP'ye bükmek Türkiye'de politik anlamda bir tartışmayı beraberine getirecektir. Ama hiç olmaz diyemem. Çünkü süreç keskinleşiyor. Özellikle eğer bir referandum süreci söz konusu olursa Cumhuriyet Halk Partisi açısından da tehlike çanları çalabilir tabii.
Özellikle Kılıçdaroğlu'na yönelik bir hamle olabilir mi sizce?
Yok, bunu zannetmiyorum. Kılıçdaroğlu ile ilgili bir sürecin olacağını düşünmüyorum. Yani zaten daha...
Çünkü biliyorsunuz Bilal Erdoğan nedeniyle ifadeye çağrıldı kendisi.
Kendisi ifadesini verdi ama yani ifadeye gidip verdi. Kaldı ki HDP'lilerin tutuklanması sonrası iktidar çevreleri Kılıçdaroğlu bile gitti, siz niye gitmiyorsunuz diye bir argümana bile başvurdular. Kaldı ki Kılıçdaroğlu daha bundan bir ay önce Artvin gezisi sırasında PETRAM'ın silahlı saldırısına uğramıştı. Dolayısıyla hani zaten böyle hedef durumundayken, kaldı ki ana muhalefet partisinin lideri olarak siyaset sahnesindeyken Kılıçdaroğlu'nu tutuklamak gibi bir sistem açısından intihar olabilecek bir yaklaşıma başvuracaklarını hiç zannetmiyorum.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması var, biliyorsunuz. Türkiye hiçbir zaman şimdiki kadar özgür olmadı dedi. Ancak öte yandan Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz da özellikle milletvekillerinin tutuklanması ve gazetecilerin tutuklanması nedeniyle, Cumhuriyet Gazetesi yazarlarının tutuklanması nedeniyle yaptırımlar uygulanması ile ilgili ifadeler kullandı. Bu iki sözü nasıl yorumluyorsunuz?
Ya Türkiye açısından özellikle son gazeteci tutuklanmalarıyla beraber Türkiye'ye yönelik eleştiriler Avrupa kamuoyu yönünden fazlasıyla arttı. İşte Türkiye'nin kırmızı çizgiyi aştığı yönünde eleştiriler getirildi. HDP'li vekillerin tutuklanması ve Cumhuriyet Operasyonu bu eleştirilerin daha da sivriltilmesine neden oldu. Tabii Türkiye bu eleştirilere karşılık kendi argümanını geliştiriyor. Cumhurbaşkanı esasen devletin başı ve en yetkin organı olarak Türkiye'ye yönelik eleştirileri böyle göğüslemeye ya da savuşturmaya yönelik bir açıklamada bulundu. Ancak şunu da tespit etmek gerekir elbette. Tutuklu gazeteciler sayısı ifade edildiğine göre yüzü geçti. Ve darbe sonrası kanun hükmünde kararnamelerle çokça gazete ve yayın organı terör örgütleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatıldı. Bunlar arasında bir Türkü radyosu bile vardı ve neyse ki yayın hakkı kendisine iade edildi. Belli gazeteler kapatıldı, belli internet siteleri kapatıldı, olağanüstü anlarda sosyal medya kapatıldı. Manzara böyleyken Türkiye'nin daha ileri bir demokrasiye sahip olduğunu iddia etmek yalnızca Avrupa Birliği ve o çevrelerden gelen eleştirilere yanıt niteliğinde bir argüman geliştirmekten ibaret gibi görünüyor.
Gazeteci Cem Küçük'ün Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Fatih Portakal'ın yaptığı konuşmaya ithafen sözleri var ki aynı kişi Baylok haberiniz nedeniyle size de benzer ifadeler kullanmıştı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz İsmail Bey?
Yani bir törende bir gazetecinin tutuklu bir meslektaşına ödülünü ithaf etmiş olması kendi takdiridir. Bir başka kişinin ki onu gazeteci diye niteleyemem, mesleğime hakaret olur. Bir başka kişinin gerek Fatih Portakal'ı, gerek beni, gerekse başka kişileri yazdıkları yazı, aldıkları tutum, beyan ettikleri görüş nedeniyle sanki kendisine arkasında devletin bir gücü varmış intibası vererek tehditler savurabilmesi ve onu hedef gösterebilmesi ya da ona hakaretler savurabilmesi kabul edilebilecek, makul karşılanabilecek ve izah edilebilecek bir durum değil. Bu düşünce ve ifade hürriyeti de değil zaten. Dolayısıyla Türkiye'de yargı makamlarını derhal harekete geçerek bu kişinin yaptığı bu davranışlardan ötürü onun ifadesini alması, onun hakkında yargısal süreci başlatması gerekiyor ki çoktan bu olmalıydı. Fakat hala devlet aygıtı maalesef harekete geçmiyor. Üstelik bu kişi ve bu kişiler bir çeteci davranışı andıracak şekilde sanki ellerinde devletin bir kudreti varmış gibi bu intibayı etraflarına yayarak harekete geçiyorlar ya da bu davranışları bu şekilde gösteriyorlar. Devletin kendi kudretini bir başkasıyla paylaşması mümkün değildir. Dolayısıyla kendisine bu süsü verenler hakkında derhal müdahalede bulunmalıydı. Fakat maalesef bu müdahalenin gitgide geciktiğini görüyoruz. Şayet bu kişi bu davranışı gösteriyorsa ya suçludur, hakkında işlem yapılmalıdır ya da aklından zoru vardır, hastaneye yatırılmalıdır.
Peki İsmail Bey, Cem Küçük'ün sizi özellikle Baylok haberinden sonra hedef göstermesinin ardından oldu mu bir şey? Yani sizinle ilgili bir soruşturma söz konusu mu? Çünkü aslında yaptığınız haber büyük bir gazetecilik örneğiydi.
Anlamakta zorlanıyorum tabii. Neden böyle bir tepki örgütlendi ve hedef göstermeler söz konusu oldu? Bunu gerçekten izah etmekte zorlanıyorum. Sadece şu oldu. Yürütülen Baylok soruşturması kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla ifademe başvuruldu ki bu olağan işlemdir. Yani yaptığım haber hakkında savcılık bilgi almak istediğini belirtti. Ben de bu çağrıya uyarak bilgi aktardım. Ama bunun dışında tabii oluşturulan bu iklim nedeniyle özellikle sosyal medyada hakkında çokça hakaret, küfür, tehdit ve hedef gösterme benzeri kampanyanın oluşmasına bu tutumlar aracılık etti ve sebep oldu. Tabii bu da bir hafta sürdü aşağı yukarı. Ancak sis ve bu duman dağıldıkça şu anlaşıldı. Aslında yaptığımız haber hem bir gazetecilik başarısı hem de aynı zamanda Türkiye'de yürümekte olan soruşturmaya katkı niteliğinde bir haberdi. Nitekim Darbe Araştırma Komisyonu'nda benim röportaj yaptığım kişinin beyanının alınması yönünde Adalet ve Kalkınma Partileri'nin talebi bile oldu. Ama bunun için bir hafta süreyle dumanın dağılması gerekti. Fakat kabul etmek gerekir ki bir gazetecilik faaliyeti maalesef bu tarz kişiler eliyle kriminalize edilebiliyor ve maalesef bir gazeteci yaptığı haberin ardından bu şekilde de gösterilebiliyor.
İsmail Bey, bir şey daha sormak istiyorum ben size. Özellikle CNN Türk'te yayınlanan bir televizyon programında o Cumhuriyeti elitistler kurdu lafının karşısına Cumhuriyeti Selanikli bir yetim kurdu söyleminiz oldukça ses getirdi ve dikkat çekiciydi. Onu daha önce bir yerlerden duymuş muydunuz yoksa böyle o anda mı gelişti o söylem sizde canlı yayında?
Yok, aslında onu daha önce bir yerlerde duymamıştım. Ben onu daha önce birkaç yerde ifade etmiştim.
Ya bu sizin söyleminiz öyle mi?
Evet, yani Mustafa Kemal'in yani bir yetim olduğunu, işte babası vefat ettikten sonra askeri okula verildiğini ben zaten biliyordum ve bunu birkaç yerde ifade etmiştim. Ancak ifade ettiğim yerler sanırım sosyal medya olmuş olmalı ki işte böyle bir dönüşü olmadı. O gün denk geldi. Mustafa Kemal'i kurucu kadroyu elit olmakla itham eden gazetecinin bu söylemine karşılık ben onu hatırlatma gereği duydum. Tabii hatırlatırken ben böyle yansızması olacağını öngörmedim aslında. Yani ben hayır o elit değil aslında Anadolu'nun, Osmanlı'nın bir yetim çocuğuydu diye o an için o anki refleksle hatırlattım. Fakat aslında ne büyük bir toplumsal karşılığı varmış bunu ben ertesi gün ve sonraki günlerde fark ettim. Bu kadar büyük bir karşılığı olabileceğini, bu kadar büyük bir düşünceyi temsil edebileceğini esasen düşünemedim. O an bir refleks olarak bir hatırlatma babında bunu dile getirmiştim. Ama dediğim üzere yani benden önce bunun söz sahibi, fikir sahibi, patent sahibi benim diye söylemiyorum. Benden önce bir kitapta okumuş ya da bir kaynakta görmüş değilim. Hani vardır ben görmedim.
Yıllarca biz kitaplarda okuduk aslında. Yani babası öldükten sonra askeri okula gittiğini, sıkıntı içinde olduklarını biliyoruz ama hiç kimsenin aklına böyle bir söylem gelmemişti.
Mustafa Kemal'i Bugüne kadar tabii Mustafa Kemal'i anlatırken ona yetim demek kimsenin aklına gelmemiş olabilir. Bu ifadeyi Mustafa Kemal'e yakıştırmamak, kondurmamak gibi bir koruyucu tavırla hareket edilerek böyle denilmemiş olabilir. Ben zaten hani dramatize etmek için söylemedim. Hayır, o hali ifade etmek için söyledim. Ama tabii hani bir kurucu olarak, başkomutan olarak Atatürk imgesinin yanında yetim Mustafa ifadesini bazı kişiler, bazı tarihçiler ya da bazı Atatürkçüler kullanmayı tercih etmemiş olabilirler. Oysa aslında benim kanaatim şu: Mustafa Kemal Atatürk olmadan önce bu halkın sıradan bir ferdiydi ve bu halkın içerisinden, onun engin birikimi içerisinden doğarak geldi. Bunu tespit etmek bence Mustafa Kemal'i anlatmanın en iyi yollarından biriydi.
Peki İsmail Bey, tekrar çok teşekkür ediyorum bu saate kadar bizi beklediğiniz. Çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim.